Ayrım 5. 9. Bölüm. Ertesi akşam bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında Sofya'ya vardım. Tuğladan yapılmış, kirli ve yıpranmış binalar kötü asfaltlanmış caddeleri çevreliyordu. Ladalar, modası geçmiş oyuncaklar gibi asfaltın üzerinde kayıp sıçrıyor, eskilikten dökülen tramvayların önünden ramak kala kurtuluyorlardı. İşte bu tramvaylar Sofya'nın gerçek kahramanlarıydı. Kulakları sağır edici bir gürültüyle bilinmez bir yerden çıkıveriyorlar, gökten boşanan yağmurun altında mavi şimşekler çakıyorlardı. Pencerelerin sarımsı aydınlığının titreştiğini, yolcuların donuk yüzlerinde sönüp gittiğini görmek mümkündü. Bu tuhaf katarlar şimdiye kadar duyulmadık bir deneyin, kansız kobaylara uygulanan soluk ve iç karartıcı genel bir elektroşokun sahnesine benziyordu. Nereye gideceğimi bilmeksizin ilerledim. Yol işaretleri Kiril alfabesiyle yazılmıştı. Sağ elimle çantamdan Paris'ten alınma rehberi çıkardım. Kitabı karıştırırken Lenin Meydanı'na varmıştım bile. Bakışlarımı kaldırdım. Mimarisi fırtınaya karşı direnen ilahiler gibiydi. Her köşede sade, güçlü, küçük pencereli yapılar yükseliyordu. Sivriltilmiş tepelerine kadar incecik yükselen kare kuleler bir mazgal sonsuzluğu gibi uzanıyordu. Düzgün renkleri ilerleyen gecenin içinde bulanıkça parlıyordu. Sağda kararmış bir kilise saldırıya geçmek için hazır gibi, solda Sheraton Sofia, Balkan Oteli, işgalci kapitalizmin ön karakollarından biri gibi tüm heybetiyle kuruluyordu. Amerikalı, Avrupalı ya da Japon iş adamlarının hepsi burada kalıyor, bir veba gibi kaçtıkları sosyalist neşesizlikten kurtulabilmek için buraya sığınıyorlardı. Marcel Manius, lobinin ortasında, dev avizelerin altında beni bekliyordu. Onu hemen tanıdım. Bana, sakalım ve sivri bir kafam var, demişti. Oysa Marcel, bütün bunların da ötesindeydi. Yürüyen bir ikonaydı. Çok uzun boylu ve iri yapılıydı. Ayakları içe dönük, kolları iki yana sarkık, hafif kambur, bir ayı gibi duruyordu. Üzerinde uzun sakallı, iri burunlu, saygı uyandıran bir başın yükseldiği gerçek bir dağ. Gözleri bile başlı başına bir şiirdi. Eski bir Balkan inancına göre ateşlenmiş gibi, gölgeli, yeşil, hafif. Bir de tabii külah gibi bir kelle. Tümüyle kel. Bir dua gibi göğe dikilmiş. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Öyle de denebilir, dedim elini sıkmaktan kaçınarak. Sınırdan bu yana yağmur yağıyor. Belirli bir ortama tutturmaya çalıştığım ama yüksek geçitler ve bozuk asfalt yüzünden hızımı düşürmek... Bakın, ben otobüsten başka bir şeye binmem. Bagajımı resepsiyona bırakıp arkadaşlarımla birlikte otelin ana restoranına yöneldik. Marcel yemeğini çoktan yemişti. Yine de keyifle masaya oturdu. Pasaport üzerinde Fransız olan Marcel, 40'ında bir göçebe entelektüel, birçok dili konuşan bir dil bilimciydi. Lehçeye, Bulgarcaya, Macarcaya, Çekçeye, Sırpçaya, Hırvatçaya, Makedonya diline, Arnavutçaya, Rumcaya, ana dili gibi hakimdi. Tabii bir de çingenelerin dili Romaniye. Asıl uzmanlık alanı Romaniydi. Bu konuda birçok kitap, bir de bununla övünüyordu, çocuklar için bir ders kitabı yazmıştı. Finlandiya'dan Türkiye'ye bir sürü kalburüstü kuruluşun üyesi olarak kolokyumdan kolokyuma dolaşıyor, Varşova ya da Bükreş gibi kentlerde asalak gibi yaşıyordu. Yemek 11.30'a doğru bitti. Leyleklerden neredeyse hiç konuşmadık. Manius sadece uydu çalışmaları hakkında belirli şeyler sordu. Bu konuda hiçbir şey bilmemekle birlikte beni hemen ertesi gün Balkanların en önemli kuş bilimcisi dediği Rajko Nikolić'le tanıştırmaya söz verdi. Gece yarısı Marcel'le ertesi sabah 7'de otelin lobisinde buluşmak üzere ayrıldık. Önce bir araba kiralayacak, sonra da Rajko Nikolić'in oturduğu Sliven'e hareket edecektik. Manius bu gezinti fikrinden oldukça hoşlanmışa benziyordu. Odama çıktım. Kapının altından bir mesaj atılmıştı. Dumas'ın gönderdiği bir faks. Kimden? Harv Dumas. Kime? Louis Antoka. Sheraton Sofia Balkan Oteli, Montreux, 29 Ağustos 1991, saat 22. Azizim Louis, Fransa'da zor bir gün geçirdim ama buraya gelmeye değdi. Sonunda da aradığım adamla buluştum. Michael Guillard, ziraat mühendisi, 56 yaşında, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir çiftlikte 4 yıl, rutubetli ormanlarda, kahve plantasyonlarında ve Max Böhm'le birlikte geçen 4 yıl. Guillard'ı Poitiers'teki evinde ailesiyle birlikte tatilden döndüğü sırada buldum. Onun sayesinde Böhm'ün Afrika serüveninin tüm ayrıntılarıyla öğrendim. Önemli bölümleri şöyle. Ağustos 1972. Böhm, Bangui'ye, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentine ayak basar. Yanında karısı ve çocuğu vardır. Kendini hayat boyu başkan atayan Bokassa'nın boyunduruğundaki ülkenin siyasal koşullarını aldırmaz gibidir. Böhm böylelerini çok görmüştür. Daha önce bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin elmas madenlerinde insanlar çırılçıplak çalıştırılır, elmas yutup yutmadıklarını anlamak için maden çıkışında röntgenden geçirilirdi. Max Böhm koloni tarzı bir eve yerleşip çalışmaya koyulur. Önce Bokassa'nın Pacific 2 olarak adlandırılan büyük bir binasının inşaatını yönetir. Bokassa etkilenir. Böhm'e başka görevler önerir. Böhm kabul eder. 1973. Birkaç ay boyunca ülkenin güney ucunda yoğun ormanlarla kaplı Lobaye bölgesinde kahve plantasyonlarının güvenliğini sağlamakla görevli bir ekip oluşturur. Burada esas sorun köylülerin hasattan önce kahve çekirdeklerini çalmasıdır. İşte aynı bölgede bir tarım projesinde çalışan Guillard, Böhm'le bu dönemde tanışır. Hatırında kalan asker tavırlı ve kaba, aynı zamanda da dürüst ve açık sözlü bir insan olduğudur. Daha sonra Böhm, 200 villa inşaatı için gerekli finansmanı sağlamak üzere Güney Afrika hükümeti nezdinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sözcüsü rolünü oynar. Parayı bulur. Bokassa İsviçreli'ye elmasla ilgili yeni bir iş önerir. Elmas, diktatörün en büyük tutkusudur. Bu değerli taşlar sayesinde muazzam bir servet edinmiştir. Parantez içinde, kuşkusuz bu öykülerin hepsini biliyorsunuz. Bokassa'nın mücevherlerini koyduğu, konuklarına göstermekten büyük zevk aldığı ünlü reçel kavanozu, imparatorluk tacında Hint kirazı biçimi olağanüstü Katrina Bokassa'nın elması, Fransız Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'e verdiği armağanlar skandalı. Kısacası Bokassa, Böhm'e hem kuzeyde yarı çöl savanada hem de güneyde ormanların ortasında kurulmuş madenleri gezmesini, elmas üretimini denetlemesini önerir. Elmas madenciliğinin düzenlenmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için İsviçreli mühendise güvenir. Böhm, kuzeyin tozunda, güneyin jungle'ında bütün ocakları arşınlar. Acımasızlığıyla madencilerin korkulu rüyası haline gelir. Kendi icadı bir ceza ile de ünlenir. Güney Afrika'da ceza olarak hırsızların hem ayakları kırılır hem de yine çalışmaya zorlanır. Böhm değişik bir yöntem geliştirir. Bir kablo makasıyla hırsızların aşil kirişini keser. Bu yöntem hızlı ve etkilidir. Ama ormanda yaralar mikrop kapar. Guillard birçok kişinin böyle yaralardan öldüğüne tanık olmuştur. Böhm o dönemde birden fazla şirketin faaliyetlerini denetler. Bokassa'nın resmi ya da gizli ticaretine paravan teşkil eden Centramines, SCED, Diadim, Sisamine gibi. Böhm, diktatörün temsilcisi olarak kaçakçılığa karışmaz. Bokassa'nın çevresindeki hırsızlardan ve yağcılardan çok farklıdır. Bokassa'nın şirketiyle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bu nedenle de kendim de gördüm, Bokassa'ya karşı açılmış iki davanın dosyalarında da adı geçmez. 1974. Böhm, kayıtsız ticarette kaçakçılığa, devlet kasasından hırsızlığa göz yuman Bokassa'ya kafa tutar. Bu hırsızlardan biri doğrudan Böhm'ü hedef alır. Güney Afrika kredisi gerçekleşir gerçekleşmez, Bokassa planlanan 200 villanın yarısını yaptırır. Villaların döşenmesi işini üstlenir. Sonra da 200 villanın parasını ister. Finansman işine karışan Böhm, öfkesini yüksek sesle haykırır. Hemen hapse atılır. Kısa zamanda serbest bırakılır. Bokassa'nın ona ihtiyacı vardır. Böhm, elmas madenlerini denetlediğinden beri ocakların randımanı gözle görülür biçimde artmıştır. Böhm, daha sonra diktatörün korkunç boyuttaki fil dişi ticareti ve bu ticaretin yol açtığı fil katliamı yüzünden Bokassa'ya yine karşı çıkar. Şaşılacak şey, istediğini yaptırır. Diktatör ticareti sürdürür ama buna karşılık Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatı ucunda Naya dolaylarında Bayanga'da koruma altında bir doğal park açılmasını kabul eder. Bu park hala duruyor. Orada Orta Afrika'nın son fillerini görmek mümkündür. Guillard'a göre Böhm'ün kişiliği çelişkilidir. Afrikalılara karşı son derece acımasızdır. Parantez içinde gizlice elmas madenciliği yapan birçok kişiyi kendi elleriyle öldürmüştür. Ama aynı zamanda da sadece siyahların arasında yaşamaktadır. Bangui'deki Avrupa sosyetesinden, diplomatik davetlerden, ziyafetlerden nefret eder. Böhm ormanla, hayvanlarla ve tabii leyleklerle temasın yumuşattığı yalnız bir adamdır. Guillard, Ekim 1974'te Doğu Savanası'nda Max Böhm'ü yanında rehberiyle kamp kurmuş görünce şaşırır. İsviçreli elde dürbün leylekleri beklemektedir. İşte o zaman genç ziraat mühendisine İsviçre leyleklerini nasıl kurtardığını, her yıl göçlerini izlemek için nasıl ülkesine döndüğünü anlatır. "O hayvanlar da ne buluyorsunuz ki?" diye sorar Guillard. Böhm sadece "Beni sakinleştiriyorlar." diye cevap verir. Guillard, Böhm'ün ailesi hakkında fazla bir şey bilmiyor. 1974 yılında Irene Böhm artık Afrika'da değildir. Guillard, koloni tarzı evinde tek başına yaşayan, kükürt tenli, becerikli, ufak tefek bir kadın hatırlıyor. Oysa öte yanda babasının yolculuklarına katılan Filipe'yi unutmuyor. Dediklerine göre baba-oğul arasında şaşırtıcı bir benzerlik varmış. Aynı tıknazlık, aynı yuvarlak yüz, aynı biçimde kesilmiş saçlar. Ne var ki Filipe annesinin karakterini almıştır. Çekingen, uyuşuk, hayalperesttir. Baba otoritesi altında yaşar ve şiddet dolu eğitimine gık çıkarmadan katlanır. Böhm, oğlunu bir erkek gibi yetiştirmek niyetindedir. Onu hayata hazırlamak için tehlikeli bölgelere götürür. Silah kullanmayı öğretir, görevler verir. 1977. Böhm, Ağustos ayında Mebaiki'ye, ormanın ortasındaki SCAD'ye ait tomruk alanını denetlemeye gider. Pigme topraklarının başlangıcı orasıdır. Kampını ormanda kurar. Yanında Niels von Döten adlı Belçikalı bir jeolog, iki rehber, parantez içinde bir büyük siyah, bir de pigme ve hamallar vardır. Bir sabah pigme bir ulağın getirdiği bir telgraf alır. Karısının ölüm haberi. Oysa Böhm karısının kanser olduğunu bilmemektedir. Çamurlara yığılır. Max Böhm bir kalp rahatsızlığı geçirir. Von Döten eldeki imkanları, kalp masajı, hayat öpücüğü, ilk yardım ilaçları kullanarak onu canlandırmaya çalışır. Zaman geçirmeden hamallara Böhm'ü sedye ile yayan birkaç günlük yoldaki Mebaiki hastanesine taşımalarını buyurur. Oysa Böhm kendine gelmiştir. Kekeleyerek daha yakında Kongo sınırının ötesinde bir misyon bildiğini söyler. Parantez içinde bu bölgede sınır ormanda görülmez bir çizgidir. Tedavisi için oraya taşınmasını ister. Von Döten tereddüt eder. Böhm kararında ısrar edip kabul ettirir. Aynı zamanda da jeoloğun Bengü'ye dönüp yardım getirmesini söyler. Her şey iyi olacak der Belçikalı'yı yatıştırmak için. Von Döten şaşkınlık içinde yola koyulur. 6. günün sonunda başkente varır. Zaman geçirmeden Fransız ordusundan bir helikopter ayarlar ve bölgeye döner. Helikopter Von Döten'in gösterdiği yere varınca ne misyonun ne de Böhm'ün izine rastlanır. Her şey kaybolmuştur. Sanki hiç olmamış gibi. Kuş bilimcinin kaybolduğuna karar verilir. Belçikalı da Bengü'de fazla oyalanmaz. Aradan bir yıl geçer, sonunda Böhm, kanlı canlı ve sapasağlam, Bengü'ye ayak basar. Kongolu bir tomruk şirketinin helikopteriyle Brazzaville'ye götürüldüğünü, bu mucize sonucu hayatta kalınca da uçakla İsviçre'ye döndüğünü anlatır. Orada, Cenevre'deki bir klinikte gördüğü özenli tedavi sayesinde iyileşmiştir. Şimdi eski görkemli görüntüsünden sadece geriye gölgesi kalmış gibidir. Durmadan eşinden söz eder. Tarih Ekim 1978'dir. Max Böhm kısa süre sonra gider. Bir daha Orta Afrika Cumhuriyeti'ne dönmeyecektir. Maden yönetiminde İsviçreli'nin yerini eski bir paralı asker Otto Kiefer adlı bir Çek alır. İşte bütün öykü Louis. Bu görüşme bazı noktaların aydınlatılmasını sağladı. Aynı zamanda da gölgeleri güçlendirdi. Mesela İren Böhm'ün ölümüyle birlikte Filipe'nin izini tümüyle kaybediyoruz. Kalp naklindeki esrar belki tarihi dışında hala çözülemedi. Ameliyat muhtemelen 1977 sonbaharında yapıldı. Oysa Cenevre'deki nekahet hikayesi koskocaman bir yalan. Son 20 yılın kayıtlarında Böhm'ün adına rastlanmıyor. Geriye elmas izi kalıyor. Böhm'ün servetini bu değerli taşlar üzerine inşa ettiğinden eminim. Yolculuğunuzun sizi bütün esrarı aydınlatmanız için Orta Afrika Cumhuriyeti'ne götürmediğine de çok üzülüyorum. Belki de Mısır'da ya da Sudan'da bir şeyler bulursunuz. Ben 7 Eylül'den sonra bir haftalık tatile çıkacağım. Tatil sırasında elmas borsasını ziyaret etmek için Anvers'e gitmeyi düşünüyorum. Orada Max Böhm'ün izini bulacağımı biliyorum. Bütün bunları sıcağı sıcağına yazıyorum. Bunlar üzerine düşünüp ilk fırsatta birbirimize temasa geçelim. Haberlerinizi bekliyorum. Harv. Faksı okurken düşüncelere dalıyordum. Bu bulmacaya elimdeki parçaları da yerleştirmeye çalışıyordum. İren ve Filipe, Böhm'ün fotoğrafları, Böhm'ün kalbinin skeneri ve bilhassa parçalanmış siyah vücutların iğrenç fotoğrafları. Dumas'ın habersiz olduğu bir konu vardı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin tarihini ezbere biliyordum. Bilmek için kişisel nedenlerim vardı. Bu yüzden Bokassa'nın yardımcısı Otto Kiefer'in adı bana hiç yabancı değildi. Tam bir şiddet yanlısı bu Çek sığınmacı özellikle tehdit yöntemleriyle tanınıyordu. Tutsakların ağzına bir el bombası yerleştirir, konuşmazlarsa pimi çekerdi. Bu yöntem ona tonton el bombası takma adını kazandırmıştı. Böhm ve Kiefer aynı acımasızlığın iki değişik yüzünü sunuyorlardı. Kablo makası ve el bombası. Işığı söndürdüm. Yorgunluğuma rağmen uyku tutmadı. Sonunda ışığı yakmadan Argos merkeze telefon ettim. Bu saatte Sofya'nın tenha telefon hatları bana kusursuz bir bağlantı sağladı. Odamın karanlığında leyleklerin güzergahı Doğu Avrupa'nın numaralandırılmış haritası üzerinde bir kez daha siyah beyaz göründü. Bu kez ilginç bir haber vardı. Leyleklerden biri Bulgaristan'a varmıştı. Rayko, Nikoliç'in şehri Slive'nin biraz ötesinde büyük bir ovaya konmuştu. 10. Bölüm. Sofya'da her şey değişiyor. Şimdi artık büyük Amerikan rüyası zamanı. Bulgarlar kendilerine Avrupa'da elle tutulur, somut bir gelecek bulamayınca Amerika'ya yöneliyor. Şimdi Sofya'da İngilizce konuşmak insana birçok kapı açıyor. Amerikalıların vize için para ödemedikleri bile söyleniyor. Düşünün artık. Bundan daha 2 yıl önce Bulgaristan için Sovyetler Birliği'nin 16. Cumhuriyeti deniliyordu. Marcel Manius hiddetlendi ve alaylı bir şekilde yüksek sesle konuşuyordu. Parlayan güneşin altında Balkan dağları boyunca ilerliyorduk. Tarlalar hiç umulmadık renkler sergilemeye başladı. Işığın okşamaları altında ürperen sarılar, yumuşatılmış maviler, soluk yeşiller. Sıvalı duvarları, kireç badanalı küçük köyler görünüyordu. Marcel'in rehberliğinde otomobil kullanıyordum. Yanında Yeta'yı, pamuklu kumaştan taklit bir Chanel Taylor giymiş, çingene nişanlısını getirmişti. Kısa boylu, tombul, gençliğin diriliğini çoktan kaybetmiş, gri saçları başının üzerinde bir yele gibi duran, öne doğru çıkık, bombeli yüzlü, siyah gözlü bir kadın. Romani'den başka bir dil konuşmuyor. Arkada uslu uslu oturuyordu. Marcel şimdi de Rayko Nikoliç'in marifetlerini anlatıyordu. "Bundan iyisini bulamazsın," diyordu sürekli. Fırsattan yararlanmış, senli benli konuşmaya başlamıştı. Rayko çok genç, ama olağanüstü özelliklere sahip. Üstelik uluslararası kolokyumlara katılmaya başladı. Bulgarlar öfkeden kuduruyor. Rayko ülkeyi temsil etmeyi kabul etmedi. Rayko Nikolic Bulgar değil mi yani? Marcel sessizce güldü. Hayır Louis, o bir Rom, bir çingene. Üstelik en ateşlilerinden. Bir toplayıcı ailesinden geliyor. Bahar geldiğinde Romlar Sliven'deki getolarından çıkar, ovanın çevresindeki ormanlara dağılır. Orada ıhlamur, papatya, kızılcık, kiraz sapı toplarlar. Parantez içinde gözlerimi kocaman açınca Marcel güldü. Ne yani? Bilmiyor musun? Kiraz sapı çok güçlü bir idrar söktürücüdür. Bu yabani bitkilerin yetiştiği yerleri sadece Romlar, parantez içinde kendilerine taktıkları adla erkekler bilir. Böylelikle Doğu Avrupa ülkeleri içinde en önemlisi olan Bulgar ilaç sanayini beslerler. Göreceksin, inanılmaz insanlardır. Yiyecekleri kirpi, susamuru, kurbağa, ısırgan otu, yabani kuzu kulağıdır. Tabiatın sunduğu, ellerin uzatıp alacakları ne varsa, parantez içinde Marcel coşuyordu. Rayko'yu görmeli, 6 ay oldu. Yol arkadaşım daha sonra 15 dakika boyunca Arnavut kralları anlattı. Balkanlarda Arnavutlar, Batı Avrupa'daki Belçikalılar gibidir. Saflıklarıyla, imkansızlıklarıyla ve akılsızlıklarıyla fıkraların başlıca kahramanlarıdır. Manius böylesi fıkralara bayılıyordu. Ya bunu biliyor musun? Bir sabah Proda'da bir haber yayınlanır. Deniz manevraları sırasında gelişen korkunç bir kaza Arnavutluk donanmasının yarısını yok etti. Sol kürek kırıldı. Parantez içinde Marcel bıyık altından gülüyordu. Bir de bu var. Arnavutlar Ruslarla ortaklaşa bir uzay programı geliştirirler. Uzayda gerçekleştirilecek hayvanlı bir uçuş. Sovyetlere bir telgraf gönderirler. Köpeği bulduk. Stop. Füzeyi gönderin. Stop. Bir kahkaha patlattım. Marcel ekledi. Tabii bu zamanda pek fıkra anlatılmıyor. Ama hala en çok Arnavut fıkralarına gülüyorum. Dilbilimci çingene mutfağı hakkında uzun bir konferansa girişti. Parantez içinde Paris'te özel bir restoran açmayı düşünüyordu. Bu gastronominin temel çivisi kirpiydi. Gece olunca sopayla avlanıyor, sonra da dikenlerini daha kolay sökebilmek için şişiriliyordu. Zumi ile yani özel bir unla pişirilip birbirine eşit 6 parçaya bölündüğünde Marcel'e göre enfes bir yemek oluyordu. Demek yolda gözümüzü açacağız. Hiç ümitlenme, dedi Marcel bilgiç bir edayla. Kirpiler gündüz gezinmezler. Tam o sırada sanki onu yalanlamak istermiş gibi yolun kenarında bir kirpi göründü. Marcel şaşırmış görünüyordu. Mutlaka hasta bir hayvan ya da hamile bir dişi. Yine kahkahayı bastım. Doğunun soğuk ülkeleri, tiranka rejimleri, grilik ve neşesizlik neredeydi? Marcel Balkanları varılacak hedefe, espri ve insan sıcaklığına bürünmüş, eğlence ve fantezi ülkelerine çevirecek o özel büyü gücüne sahipti. Sivilen bölgesine yaklaşıyorduk. Yollar daha dar, daha dolambaçlıydı şimdi. Karanlık ormanlar üzerimize kapanıyordu. Şimdi artık Verdinlerle göçebe çingenelerin arabalarıyla karşılaşıyorduk. Döküntü arabaların üzerinde kaygılı gözlerle bize bakıyordu aileler. Siyah yüzler, tarak yüzü görmemiş saçlar, paçavradan elbiseler. Bu çingeneler Yeta'ya hiç benzemiyorlardı. Şimdi Romların zamanıydı. Gerçek Romların. Yola çıkıp parmaklarının ucuyla sizi küçümseyip acıyarak soyanların. Sonunda Marcel sağ tarafta bir patikayı işaret etti. Yolun yanından inip nehir yatağı boyunca uzanan toprak bir yol. Ağaçların arasında bir açıklığa vardık. Kütüklerin gerisinde bir kamp görünüyordu. Cart renkli 4 çadır. Birkaç at, yere oturmuş beyaz çiçeklerden örgüler yapan kadınlar. Marcel arabadan inip en melodik sesiyle bağırarak bir şeyler söyledi. Kadınların bakışı buz gibiydi. Marcel bize döndü. Bir sorun var. Siz beni burada bekleyin. Kellesini yaprakların arasından geçerken gördüm. Sonra tüm iriliğiyle kadınların yanında göründü. Kadınlardan biri ayaklanmış, heyecanlı heyecanlı bir şeyler söylüyordu. Üzerinde pörsümüş memelerini saran ayçiçeği desenli bir kazak vardı. Yüzü ağaç kabuğundan oyulmuş gibiydi. Kahverengi ve kabaydı. Alacalı başörtüsünün altından yaşı belli olmuyordu. Sadece sertlik, her zaman patlamaya hazır bir şiddet. Yanında daha küçük bir Romney başıyla onaylıyordu. O da ayağa kalkmıştı. Kemerli burnu sanki bir yumrukla kırılmış gibi çarpıktı. Kulaklarından ağır gümüş halkalar sarkıyordu. Turkuaz kazağının dirsekleri delinmişti. Üçüncü kadın kucağında bir bebek oturuyordu. 15-16 yaşında olmalıydı. Parlak ve siyah saçlarının altından ışıltılı gözlerle bana bakıyordu. Yaklaştım. Ayçiçekli kadın sırayla ormanın derinliklerini ve yerde oturan genç anneyi göstererek haykırıyordu. Onlara birkaç adım kalana dek yaklaştım. Romani kadın susup bana baktı. Marcel'in yüzü solmuştu. Anlayamıyorum Louis. Anlayamıyorum. Rayko ölmüş. Baharda öldürülmüş. Ormana gidip şeflerini, Marin'i görmemiz gerekecek. Yüreğimin kesik kesik çarptığını hissederek başımı salladım. Kadınlar önümüze düştü. Ağaçların arasından peşlerine takıldık. Ormanda hava daha serindi. Köknarların tepeleri rüzgarda sallanıyor, yolumuzun üzerindeki bodur ağaççıklar hışırdıyordu. Açıklıklarda güneş ışınları usulca ilerliyordu. Milyonlarca parçacık insana şeftali kabuğunun yumuşaklığını hatırlatıyordu. Yeni açılmışa benzer bir patikayı izliyorduk. Romniler hiç tereddütsüz ilerliyorlardı. Birden zümrüt kubbenin yüksekliklerinden bazı sesler duyuldu. Uzak mesafelerden birbirine seslenen erkek sesleri. Ayçiçekli kadın dönüp Marcel'e bir şeyler söyledi. Beriki de başını sallayıp yürümeyi sürdürdü. İlk karşılaştığımız mavi kumaştan bir elbise, daha doğrusu kalın iplikle tutturulmuş paçavralar giymiş genç bir Rom'du. Adam bir çalıyla boğuşuyor, o çalının arasından üzerinde çok soluk bir çiçek açmış minicik bir dal koparmaya çalışıyordu. Önce Marcel'le konuştu, sonra bana baktı. "Costa," dedi. Esmer yüzü çok gençti ama en ufak bir tebessümde ifadesi bir bıçağın anlaşılmaz güzelliğine bürünüveriyordu. Costa bize katıldı. Birazdan bir açıklığa vardık. Adamlar oradaydı. Bazıları kaydırılmış şapkalarının altında uyuyor ya da uyuyor gibi yapıyor, bazıları da iskambil oynuyordu. Bir diğeri ise ağaç kütüğüne kurulmuştu. Meşin gibi yüzler, kemerlerde ya da şapkalarda gümüş pırıltılar, en ufak bir saldırıda fırlamaya hazır bir güç. Ağaçların dibinde yeni toplanmış bitkilerle dolu torbalar vardı. Marcel kütükteki adama yöneldi. Uzun bir sohbetten sonra beni tanıştırdı. Sonra da Fransızca ekledi. Bu Marin. Maria'nın yani bebekli kızın babası. Mariana Rayko'nun karısıydı. Genç kadın geride çalılıkların arasında durmuştu. Marin bana baktı. Kara derisi iğne izleriyle delik deşikti. Sanki yüzüne çivili bir maske takılmış gibi. Gözleri çizgi gibi, saçları dalgalıydı. Yüzünü ince bir bıyık bölüyordu. Altından kirli bir tişörtün göründüğü yırtık bir ceket giyiyordu. Onu selamladım. Sonra öteki erkeklere dönüp eğildim. O zaman bakılma onuruna eriştim. Marin bana bakarak Romani'yi konuştu. Marcel çevirdi. Ne istediğini soruyor. Ona leylekler hakkında bir soruşturma yaptığımı söyle. Geçen yıl neden kaybolduklarını öğrenmeye çalıştığımı. Ona Rayko'nun yardımına güvendiğimi anlat. Nasıl öldüğü beni ilgilendirmiyor. Ama kuşların kaybolması başka bilinmezler de içeriyor. Belki de Rayko leyleklerle ilgilenen Batılıları tanıyordu. Onun Max Böhm adında biriyle ilişkisi olduğunu sanıyorum. Ben konuştukça Marcel inanmaz bir ifadeyle çeviriyordu. Anlattıklarımdan hiçbir şey anlamamıştı. Yine de çeviriyor, Marin de çizgi gibi gözlerini benden ayırmadan başını hafifçe eğerek dinliyordu. Sonra bir sessizlik oldu. Marin bir dakika boyunca bana baktı, sonra konuştu. Uzun uzun, dikkatle. Başka insanların vahşeti karşısında yıpranmış, yorgun ruhların kendilerine özgü sesiyle. Rayko belasını arıyordu, dedi Marin. Ama yine de oğlum gibiydi. Çalışmıyordu, çalışmaması da önemli değildi. Ailesiyle ilgilenmiyordu. İşte bu daha ciddiydi. Yine de ona kinlenmedim. Tabiatı buydu. İnsanlar onu rahat bırakmadılar. Parantez içinde Marin çuvaldan bir çiçek çıkardı. Bu çiçeği görüyor musun? Bu bizim için sadece birkaç leva kazanma yolu. Rayko için bir soru, bir sır. O zaman da inceliyor, gözlüyor, okuyordu. Rayko gerçek bir bilgindi. Bütün bitkilerin, bütün ağaçların adını, özelliklerini bilirdi. Kuşların da öyle. Özellikle de bahar aylarında seyahat edenler. Senin şu leyleklerin gibi. Hesaplarını tutardı. Avrupalı bazı geyslere mektuplar gönderirdi. Mektup gönderdikleri arasında biraz önce adını söylediğin o Böhm'ün de olduğunu sanıyorum. Demek Rayko da Böhm'ün gözcülerinden biriydi. İsviçreli hiçbir şey söylememişti. Bir kör gibi ilerliyordum. Marin devam ediyordu. İşte olanları sana bunun için anlatıyorum. Sen de Rayko gibisin. Düşünenlerdensin. Parantez içinde dalların arasından Marian'a bakıyordum. Babasına fazla yaklaşmama niyetindeymiş gibi geliyordu. Ama oğlumun ölümünün senin kuşlarınla hiçbir ilgisi yok. Bu başka bir dünyaya ait ırkçı bir cinayet. Rom nefretinin cinayeti. Her şey ilkbaharda, Nisan sonunda, yola başladığımızda oldu. Rayko'nun kendine özgü alışkanlıkları vardı. Mart'la birlikte ata atlayıp burada vadinin kenarına kadar gelir, leylekleri gözlerdi. O zamanlar ormanda yalnız yaşardı. Köklerle beslenir, açık havada uyurdu. Sonra da gelişimizi beklerdi. Oysa bu bahar bizi karşılayacak kimse yoktu. Ovayı aradık, ormanı karış karış gezdik. Sonra içimizden biri ormanın derinliklerinde Rayko'yu buldu. Vücudu soğumuştu. Hayvanlar cesedini yemeye başlamıştı. Böyle bir şey hiç görmedim. Rayko çıplaktı. Göğsü yarılmış, vücudunun her yeri yırtılmış, bir kolu ve kamışı neredeyse kökünden kesilmiş, tepeden tırnağa yaralar içinde. Parantez içinde Mariana yaprakların gölgesinde narin istavroz çıkardı. Böylesine bir vahşeti anlamak için adamım çok gerilere gitmek gerekir. Sana bu öykülerden istediğin kadar anlatabilirim. Bizim Hindistan'dan geldiğimiz, bir dansçı kastan olduğumuz, işte bunun gibi bir sürü şey anlatılır. Bütün bunlar salakça şeyler. Sana nereden geldiğimizi söyleyelim. Bavyera'daki insan avından, Romanya'daki köle pazarlarından, Polonya'da Nazilerin bizi basit birer kobay gibi doğradıkları Temerzük kamplarından. Sana anlatacağım adamım. Savaş sırasında çok acılar çekmiş yaşlı bir Romni tanıyorum. Naziler kadını kısırlaştırdılar. Kadın hayatta kalmayı başardı. Birkaç yıl önce Alman hükümetinin ölüm kampları kurbanlarına para verdiğini duymuş. Emeklilik hakkını elde edebilmesi için sadece bir muayeneden geçmesi, bir bakıma çektiklerini kanıtlaması gerekiyormuş. Kadın muayeneden geçip belgeyi alabilmek için en yakın dispansere gitmiş. Orada kapı açılınca kimi görmüş? Kampta onu ameliyat eden doktoru. Bu gerçek bir öykü adamım. Bu dediklerim Leipzig'te oluyor. Bundan 4 yıl önce. Kadın annemdi. Bir metelik bile alamadan kısa süre sonra öldü. İyi ama bunun Rayko'nun ölümüyle ne ilgisi var? Diye sordum. Marcel çevirdi. Marin cevap verdi. İlgisi! Parantez içinde Marin ölümcül gözlerini üzerime dikti. İlgisi kötülüğün döndüğü adamım. Parantez içinde bir parmağıyla toprağı gösterdi. Bu toprağın üzerinde kötülük geri döndü. Marin sonra göğsünü döverek Marcel'e bir şeyler söyledi. Marcel çevirmeden önce tereddüt etti. Marin'den bir daha tekrarlamasını istedi. Sesler yükseldi. Marcel son sözleri anlayamıyordu. Sonunda gözleri yaş içinde bana dönüp fısıldadı. Katiller Louis, katiller Rayko'nun yüreğini çalmışlar. 11. Bölüm. Sliven yolunda kimse ağzını açmadı. Marin bazı başka ayrıntılar da anlatmıştı. Çingeneler cesedi bulduktan sonra Sliven çevresinde viziteye çıkmış Çingene doktor Kuriç'e haber vermişler. Milan Kuriç bir otopsi yapabilmek için hastaneden bir ameliyathane ayrılmasını istemiş. İsteği reddedilmiş. Bir Çingene için yerleri yokmuş, ölü de olsa. Arabayı bir dispanserin önüne çekmiş. Aynı şey. Konvoy sonunda Romlara ayrılmış virane bir spor salonuna gitmiş. Otopsiyi orada, spor salonunun ekşi kokusunda basket potalarının altında yapmış Doktor Kuriç. Kalbin çalındığını orada öğrenmişler. Ayrıntılı bir rapor yazıp polise vermiş. Polis de dosyayı rafa kaldırmış. Romlardan kimse bu aldırmazlığa şaşırmamış. Çingeneler alışıkmış buna. Hayır, yaşlı Rom'u ilgilendiren damadını kimin öldürdüğüydü. O katillerin adlarını öğrendiği gün, işte o gün güneş bıçakların sırtını okşayacaktı. Yola çıkarken garip bir şey oldu. Mariana yanıma yaklaştı. Elime sertleşmiş bir defter sıkıştırdı. Bir şey söylemedi ama defterin ne olduğunu anlamak için içine bir göz atmak yeterliydi. Rayko'nun not defteri. Leylekler hakkındaki görüşlerini, teorilerini yazdığı sayfalar. Hemen defteri torpido gözüne sakladım. Öğlen olduğunda Silven'e vardık. Son derece kişiliksiz bir sanayi şehri. Orta büyüklükte bir kent. Orta yükseklikte binalar, ortalama bir keyifsizlik. Bu değersizlik sanki madeni bir toz gibi sokakları kaplıyor, insanların yüzlerini, binaların cephelerini örtüyordu. Marcel'in Çingene dünyasının önemli kişilerinden biri olan Markus Lazarevic'le randevusu vardı. Onunla öğle yemeğinde buluşacaktık. Bütün duyduklarımıza rağmen yemeği iptal etmek çok geçti artık. İştahsız, kimsenin masada kalmak için istek duymadığı bir yemek oldu. Markus Lazarevic 1.90 boyunda, çok esmer tenli, bileğinde künye, boynunda altın zincir, kendini yakışıklı sanan bir züppeydi. Çeşitli işlere girip çıkmış, milyonlarca leva kazanmış, başarılı Rom'un bulunmaz örneği. Sanki astarı kurnazlıktan, dışı kadifeden dokunmuş gibi ikiyüzlü biri. "Anlıyor musunuz?" dedi İngilizce. Bir taraftan da filtresi yaldızlı bir sigara içiyordu. "Rayko'nun ölümüne çok üzüldüm ama bu işten hiç kurtulamayacağız. Hep aynı şiddet, hep aynı karmaşık öyküler." "Size göre bu çingeneler arasında bir hesaplaşma mı?" "Ben böyle bir şey demedim. Belki de Bulgarlar yapmıştır. Ama Romlar arasında hep eski çekişmeler, kan davaları sürer. Her zaman yakılacak bir ev, kazanılacak kötü bir ad vardır. Bütün samimiyetimle söylüyorum, ben de Rom'um." "Aman tanrım, nasıl böyle konuşursun?" diye araya girdi Marcel. "Rayko'nun hangi koşullarda öldüğünü bilmiyor musun?" "İyi ya Marcel," parantez içinde sigarasını küçük ve gri bir kül parçasından kurtardı. "Bir Bulgar serserisi sokakta karnında bir bıçakla bulunabilirdi. İş biterdi. Ama bu bir Rom. Hayır. Onu ormanın içinde kalbi sökülmüş bulmak gerekir. Hala batıl inançlara ve büyülere inanılan bu ülkede bu ölüm zihinleri tehlikeli ölçüde sarstı." "Rayko serseri değildi," diye çıkıştı Marcel. Salata kaseleri geldi. Üzerleri rendelenmiş peynirle kaplı yeşil yapraklar. Kimse dokunmadı. Kahverengi halı döşeli, üzerinde beyaz örtüden başka ne bir çatal ne bir tabak, hiçbir şey bulunmayan, masaların olduğu kocaman ve bomboş bir salondaydık. Taklit kristal avizeler parıltısız sarkıyor, dışarıdaki güneşin soluk bir aksini yansıtıyordu. Her şey hiçbir zaman gelmeyecek bir ziyafet günü için hazırlanmış gibiydi. Markus devam etti. "Cesedin çevresinde hiçbir iz, hiçbir belirti yoktu. Bilinen tek şey yüreğinin çalındığı. Bölge gazeteleri konuya saldırdı. Akıllarına ne geldiyse yazdılar. Büyücülük, sihirbazlık öyküleri, daha da beteri." Parantez içinde Markus sigarasını bastırdı. Marcel'in gözlerinin içine baktı. "Ne diyeceğimi tahmin ediyorsun." Sözü nereye getireceğini anlamadım. Marcel Fransızca bir parantez açtı ve yüzyıllardan beri Romların yamyam olarak tanındıklarını anlattı. "Eski bir efsaneden başka bir şey değil. Çocuk katili canavarların çingenelere uyarlaması. Ama Rayko'nun yüreğinin kaybolması çoğu kulübede titremelere neden oldu." Markus'a bir göz attım. İri vücudu kımıldamıyordu. Yeni bir sigara yakmıştı. "Yıllardan beri," diye söze girişti, "imajımızı düzeltmek için uğraşıyorum. Ama yeniden orta çağa döndük işte. Üstelik burada herkes suçlu. Beni iyi dinleyin Monsieur Antok. Bu anlattıklarım gerçek. Ben sadece geleceği düşünüyorum." Parantez içinde ahtapot parmaklarını beyaz örtünün üzerine koydu. Yaşam koşullarımızın iyileştirilmesi, çalışma hakkımızın verilmesi için uğraşıyorum. Markus Lazarevic, Sriven bölgesinde siyasal bir kişilikti. Romların tek adayı olması ona önemli bir güç kazandırıyordu. Marcel bana Lazarevic'in elbisesinin güzel kumaşına asılmaktan mutlu bir alay kirli çocukla kravize kostümünün içinde Sliven getosundan nasıl kasılarak gezindiğini anlatmıştı. Pis kokan müstakbel seçmenleri karşısında yüzünün nasıl buruşacağını tahmin edebiliyordum. Oysa bütün iğrenmesine rağmen Romların gururunu okşaması gerekiyordu. Politik arzularının bedeliydi bu. Şimdi de Rayko'nun ölümü tekerine çomak sokar gibiydi. Lazarevic durumu kendi görüşüne göre anlatıyordu. Bu ölümle bütün çabalarımız boşa gitti. Özellikle de toplumsal alandakiler. Mesela bir yardım kuruluşunun da katkısıyla getoda bir sağlık merkezi kurdum. Hangi yardım kuruluşu? Diye sordum asabi bir şekilde. Tek Dünya. Parantez içinde Markus bunu Fransızca söylemiş, sonra da İngilizce tekrarlamıştı. Only World. Tek Dünya. Birkaç gün içinde birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerlerde üçüncü kez karşılaşıyordum bu isimle. Markus devam ediyordu. Sonra o genç hekimler gitti. Acil bir görev dediler bana. Ama bitmek tükenmek bilmeyen kavgalarımızdan, uyum sağlamama inadımızdan, gacoları küçümsemelerimizden bıktıklarını duyarsam hiç şaşırmayacağım. Bana kalırsa Rayko'nun ölümü içlerindeki son cesaret kırıntılarını da alıp götürdü. Doktorlar Rayko'nun ölümünden hemen sonra mı gittiler? Pek öyle denemez. Onlar Bulgaristan'dan geçen Temmuz'da ayrıldılar. Faaliyetleri ne içeriyordu? Hastalarımızı tedavi ediyorlar, çocuklarımızı aşılıyorlar, ilaç dağıtıyorlardı. Bir tahlil laboratuvarları ve küçük müdahaleler için ameliyat aletleri vardı. Parantez içinde, Markus ne söylediğini bildiğini anlatmak istercesine baş parmağını işaret parmağına sürttü. Tek Dünya'nın arkasında çok para var, çok. Markus hesabı ödedi. 10 gün önce Moskova'da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine değindi. Ona göre her şey, herkesin belirgin bir rol oynadığı tek ve geniş bir siyasal programın parçasıydı. Romların sefaleti, Rayko'nun öldürülmesi, sosyalizmin çöküşü, bütün bunlar tabii onun seçilmesiyle sonuçlanacak mantıklı bir bütün oluşturuyordu. En sonunda restoranın çıkışında ceketimin yakasını yokladı ve Volkswagen'in fiyatını sordu, dolar olarak. Sadece nasıl tepki göstereceğini görüp keyiflenmek için olmayacak bir fiyat söyledim. İlk kez gözlerini kırptı. Arabanın kapısını çarptım. Bizi son bir kez selamladı. İri vücudunu otomobilin camına kadar eğdi. Sordu. Anlamadım. Bulgaristan'a ne için geldim demiştiniz? Kontak anahtarını çevirirken leyleklerin öyküsünü özetledim. Ya, gerçekten mi? Diye başladı gerçek bir Amerikan aksanıyla ve küçümseyen bir ifadeyle. Lastiklere patinaj yaptırıp hareket ettim.